Yusra ile Bu Benim Hikayem başlıyor.
Yusra ile Bu Benim Hikayeme hepiniz hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi kaptıysanız bugün çok güzel bir başarı hikayesi daha dinleyeceğiz. Yanımda Ömer Çetin Yeter var. Sosyal medyadan tanıdığınız şair ve aynı zamanda sosyal medya ajansı da var. Bildiğiniz, tanıdığınız, çok sevdiğiniz isimlerin de aslında sayfalarını büyüten bir isim. Birazcık hemen hoş geldin diyerekten kendisinden bahsetmek istiyorum. Hoş geldin Ömer.
Hoş bulduk.
Nasılsın, iyisin?
Şahaneyim, siz nasılsınız?
Mükemmel, çok iyi gidiyor. Seninle bu program öncesi yaptığımız sohbette de ben bayağı bir şey kaptım. Burada da sana hazırlıklı sorular soracağım, haberin olsun.
Tamamdır.
Birazcık kendinden bahseder misin, ailenden? Önce nerede doğdun, nasıl bir hayatın vardı? Nerelerden nerelere geldin? Hepsini soracağım sana.
Tamam.
Şimdi sendeyiz.
Ömer, göbek adım Çetin.
Kimlikte 90... yazmıyor.
Kimlikte yazmıyor ama Çetin'in çok büyük bir mahiyeti var. İşte benim ailem için çok çok büyük bir mahiyeti var. Ömer Çetin diye kullanıyorum ben her yerde. Hatta Çetin daha çok hoşuma gidiyor. Daha zor bir isim olduğu için.
Çetin bir isim.
Evet, daha ağırlıklı kullanmayı tercih ediyorum. Erzurum'da doğdum. Erzurum'da çok kısa bir süre yaşadık. Ondan sonra ailem Adana'ya taşındı. Ben Adana'da ilkokul, ortaokul, lise okudum. Devamında da İstanbul'a taşındım. Sonra Uludağ Üniversitesi'nde inşaat. Sırasıyla Eskişehir'de medya iletişim. Ankara Üniversitesi'nde de elektronik ticaret.
Bu kadar üniversite okudun. Hepsinden mezun oldun.
Hiçbirinden mezun olamadım.
Neden?
Bunun, gerek yok.
Yani altındaki sebebi merak ediyorum.
Ben ilk üniversiteyi kazandığımda aşırı heyecanlıydım. Ya dedim ben gideceğim şimdi. Muazzam bir şekilde insanlar tanıyacağım. Bana bir sürü şey katacaklar falan. O mottoyla gittim. Dedim ki ya ben üniversiteye gidiyorum. Doğru değil yani. Beni yıllarca bunu hazırlamışlar. Üniversiteye gittiğimde çok muazzam bir hayal kırıklığıydı. Çünkü uyuşturucu, alkol, kız erkek ilişkileri. Ekstra bir şey yoktu yani.
Çevrede seni çeken, kendini geliştirebileceğin bir şey bulamadın.
Ya kendimi iyi hissedemedim ya. Yani. O ortam bana...
İçinde bulamadın kendini. Oraya ait hissetmedin.
Evet, ben ait değildim oraya. Ben üniversite ortamına ait değilim.
Peki nerelisin aslen?
Erzurum.
Bir hikaye anlatmıştın bana. Bana onu anlatmanı çok isterim.
Hangisi?
Kökeninle alakalı. Yaşadığın, hissettiğin, çocukluğunda yaşadığın, sana hissettirilen şeyler.
O aslında yazı yazmamın temelinde...
Yani bunu yaşayan çok fazla insan olduğunu düşünüyorum.
Evet, evet, evet. Bizim o kültürde büyüyen. Benim kuşağım çok çok fazla yaşadı bunu. Hemen kısaca detaysız anlatayım böyle. Erzurum'dan Adana'ya taşındık. Adana'nın da yani şu anda Adana deyince insanlar bir çekiniyor, bir tırsıyor ya. Adana'nın da gerçekten elit, lüks bir semtinde yaşıyorduk biz. Çok çok güzel bir okula kaydetti babam bizi. Orada tek bir problem vardı. Adana ağır ülkücü bir şehir siyasi bakış olarak ve biz Kürdüz.
Horasanlıydın değil mi?
Evet, Horasanlıyım ha. Eve gidiyordum, annem hep şey diyordu. Anneciğim, Kürt olduğunu söylemek zorunda değilsin falan. Çünkü o da korkuyor. Hani nasıl tepki göreceğimizi biliyor zaten. Babam pek oralı olmuyordu. Sakinli daha böyle. Hani okulunuzu okuyun, kimseye karışmayın modundaydı. Şöyle ki her akşam bir tane amca çıkıyordu televizyona ve şey diyordu. Bugün 16 şehit. Bugün 23 şehit. 24 şehit. 10 şehit. Ertesi gün okula gittiğimde hepsini ben öldürmüştüm.
Bunu hissediyor muydun gerçekten?
Hissetmek zorundasın. Peki, başka kaçar yolun yok çünkü.
Peki bunu sana hissettiren şey neydi? Yani çocuklar, ailenin sana anneciğim işte şöyle yapma, babanın sana belli etme demesinden kaynaklanan bir
aslında,
psikolojik baskı
hayır,
mı?
Hayır.
Yoksa etrafında böyle bir şey yaşadın mı? Sen Kürtsün, sen şöyle teröristsin falan benim, baskısı mı yaşadın?
Ya evet, ben yaşadım. Şöyle bir problem oldu. Şu anda onu dile getirmek istemiyorum çünkü elhamdülillah şu anda ülkemizde öyle bir problem yok. Sadece hani yazmamın temelinde bu vardı. Çünkü şimdi Adana'daki insanlar çok sıcak insanlar. Hatta ben tanıştığım insanlara ben Adanalıyım diyorum. Şu an Erzurumluyum demiyorum genelde.
Oralı hissettiğin için mi gerçekten?
Ben net Adanalı hissediyorum ya. Adana'nın her yerini avucumun içi gibi biliyorum.
Kaç yaşındaydın oraya taşındığımızda?
2005'te taşındık. Ben 2016'da Adana'dan çıktım işte.
Yani aslında çocukluğunun büyük bir kısmı orada
tamamı,
geçmiş.
Tamamı. Bütün hatıralarım, bütün yani dostlarım orada.
7 yaşında mı geçmiş oluyorsun?
Yok, daha küçüktüm. 2005-6. 6-7 arası taşındım.
Evet.
Şöyle bir problem vardı. Çocuklar daha acımasızdır biliyorsun doğruları söylerken.
Evet, çok çok acımasız.
İşte Mehmet Ali Birand çıkıyordu 16 şehit diyordu. Ya var ya, o kadar moralim bozuluyordu ki ben şehit ne bilmiyorum ki. Ha, şehit ne demek, ben onu bilmiyorum.
Sen birilerini öldürdüğünü mü düşünüyorsun?
Hayır, ben şunu düşünüyorum. Yarın beden eğitimi dersi var. Ben top oynamak istiyorum abi. Çünkü bugün 16 şehit varsa beni yarın top oynarken aralarına almayacaklar.
Bunu yaşattılar mı gerçekten
çocuklar? Elbette yaşattılar ama çünkü onlar da bilmiyor. Ben de bilmiyorum, onlar da bilmiyor. Onlar şunu görüyor. Benim abilerimi bu öldürdü. Şimdi ben gidiyorum, onların abisi öldürmüş bir çocuk olarak oradayım. Şimdi kendini bir yandan suçlu hissediyorsun, bir yandan işte top oynayamıyorsun abi. Senin o an tek gayen, tek hayalin, işte tek eğlencen, tek hedefin orada oyun oynamak ve oynayamıyorsun. Belli bir oranda Kürt olmanın cezasını mı diyeyim? Aslında ben onu çektim. Onların suçu yoktu. Hiçbirine kızmıyorum ve birçoğuyla hala görüşüyorum.
Ne senin suçun vardı, ne o çocukların suçu vardı.
Evet, biz bizden önce, hani çok güzel bir söz var ya, biz bizden önce sınırları çizilmiş bir dünyanın içine doğduk. Suçun tanımı da belliydi, cezası da belliydi. O sıralar suç işte o ırka mensup olmaktı. O suça ben mensuptum. Cezası belliydi. Zarar veremezler, dışlayacaklar. Bir tık dışlanıyordum, ondan sonra iki tık dışlanıyordum, üç tık dışlanıyordum. Ondan sonra onlar da yavaş yavaş anlamaya başladı. Artık yani benim hiçbir suçum yok, diğer çocukların hiçbir suçu yok. Aslında herhangi bir problem yok ortada. Fakat iş işten geçmişti çünkü ben çoktan bir arkadaş bulmuştum kendimi.
Peki bu tarz yaşadığın olaylar seni yazmaya itti.
Tamamen.
Neler yazdın?
Çok ağır şeyler yazdım. Mesela o zamanlar yazdığım şeylere bakıyorum. Ya bunu ben mi yazmışım diyorum. Şimdi ben kıskanç bir adamım. Alenen söylüyorum mesela. Necip Fazıl'ı bir okuyorum. Hani biz diyoruz ya mesela elimizde bir su var. Su bir rızık diyoruz. Yemek bir rızık. Aynen öyle de yazı yazabilmek de bir rızık.
Kesinlikle aynen öyle.
Şimdi rızık da çabaya bağlı yani belli bir noktada.
Kader gayrete aşık.
Diyorum ki ya... Adam nasıl çabalamış da Allah bu rızkı ona nasip etmiş. Çok kıskanıyorum Necip Fazıl'ı bazen, işte İsmet Özel'i çok kıskanıyorum. Kıskanç bir adamım.
Evet, soruyoruz şimdi Ömer'e, kıskandığın biri var mı? Neleri kıskanıyorsun? Ya ben Necip Fazıl'ı çok kıskanıyorum diye başladı yani. Gerçekten bunu duydum.
Bazen işte şimdi öyle...
Çok elit bir kıskançlık yalnız bu.
Entelektüel.
Çok kaliteli bir kıskançlık.
Ben entelektüel bir kişiydim.
Evet. Valla ben...
Valla ben çok entelektüel bir kişiydim. Şimdi bakıyorsun abi... Yazabilmen için bir şeyler yaşıyor olman lazım, tamam mı? Bazen oturuyorum böyle saatlerce bir cümle yazamıyorum. O zamanki yazdıklarımı açıp bakıyorum hala. Ben bunu hangi kafayla yazdım?
Ben ne yaşadım da bunu yazdım?
Ben ne yaşadım? Hakikaten ne
aynı
yaşadım?
Şekilde ben de biliyor musun? Ortaokulda yazdığım şeylere bakıyorum. Ya ben o yaşta ne yaşamış olabilirim de bunları yazmış olabilirim diyorum. Aslında bazen bir şeylerin senin zihninden böyle parmaklarına, parmaklarından kaleme ve oradan deftere dökülmesi için illa başından bir şeyler geçmiş olması gerekmiyor. Ben buna inanıyorum artık.
Ya şöyle.
İlla ki bir şeyleri tecrübe etmiş olman gerekmiyor. Kalbin bambaşka bir aurası var. Kalbin bambaşka bir ruhu var. Yani belki ruhun yaşadı geldi onları, senin haberin yok. İşte bir şeyler biliyorsun aslında.
Biz buna yetenek diyoruz. Gördüğünü de birileri resme dökebiliyor. Evet. Birileri yazıya dökebiliyor. Birileri senaryoya dökebiliyor. Ama temelde ilk defa yazan birisinin onu yaşaması lazım. Ben bakıyorum hani komik geliyor şu anda. Hani ne hissettin lan bu kadar bunu yazdın?
Neydi bunu yazdıran şey bana? Peki kitap çıkartmayı düşünüyor musun?
Kitap yazıyorum şu anda zaten. 66. sayfa bitti. Temelde istediğim 88 sayfalık bir kitap yazmak.
Peki
tamam mı?
Bu sayıların senin için bir anlamı var mı?
Var.
Bak ikidir bunu söylüyorsun var. Ve bu evet. Benim dikkatimi çekti. Hı-hı. 66 sayfalık bir kitap dedin.
66
sayfa yazdım
bitti,
dedin.
Bitti bitiyor ya. Son birkaç cümlesi falan kaldı.
Şimdi 66 yazdım dedim ve 88 sayfalık bir kitap çıkaracağım evet. Dedim. Bu 66 ile 88'in nasıl bir anlamı
66'dayım
var?
66'dayım şu anda. Şu an 66'dayım.
Tamam ama bak bu da bir hani özel bir şeymiş
kaderdir
gibi geliyor.
Kaderdir belki. Tevafuktur da. Hı-hı. 88 ile bitireceğim.
Neden 88?
Var bir hikayesi.
Anlat bize burada, biz de bilelim. Yani kitap çıkmadan biz bunun hikayesini bilen dinleyicilerin olalım, okuyucuların olalım istiyorum.
Şöyle ki o hep bende kalacak bir hikaye. Hani anlatamam ama 88 sayfa olmasının benim için önemli bir nedeni var.
Peki bakalım, ama bunu bir dahaki programda zorlayacağım ve öğreneceğim ve sen o zaman o kitabı çıkartmış olacaksın.
İnşallah.
Mecburen anlatacaksın değil mi? Hepimizin merakını gidereceksin. Peki bir de aynı zamanda senin sosyal medyada da çok kuvvetli bir sayfan var. Yeter Ömer Çetin diye arattıklarında da bulabilirler. Hı. Instagram kullanıcı adından. Bu sayfanın bu seviyelere gelmesi nasıl oldu? Yani Instagram'da nasıl patladın aslında, onu soracağım. Patladın çünkü yani çok çok iyi izlen.
Elhamdülillah.
Influencer değilsin.
Şair mi?
Ama sayfan çoğu influencer'ın çok fazla katı izlenme alan bir sayfa.
Hamdolsun.
Neler yaptın? Nasıl patladın? Bilerek mi yaptın?
Ben burada bir soru sorayım sana. Hı. Dönüm noktanı hatırlıyor musun? Hayatının dönüm noktasını. Şu ana kadar yaşadığın hayatının dönüm noktasını.
Benim hayatımda bir tane değil de böyle ara ara dönüm noktaları oldu. Ve ben hepsinde de hep o fırsatları değerlendirme peşinde koştuğum için hep böyle bir bunu da değerlendirme, ya bunu da yapayım dediğim için bunlar artık bana dönüm noktası gibi gelmiyor. Mesela benim yaşadığım olaylardan bir tanesini başka birine anlat. Ya bu benim hayatımın dönüm noktası olurdu derdi. Ama ben inatla fırsatları kendime çektiğim için herhalde onları normalleştirdim. Ya bir şey ego gibi olacak ama ben çekerim yani. Benim için o dönüm noktaları hayatımın basamaklarıdır. Büyük bir dönüm noktası yaşadım yakın zamanda. Onu şu an anlatamam.
Dün ama... benle tanıştın evet.
Aynen doğru söylüyorsun. konuşan anlatamam ama o dönüm noktasından da ben kuvvetli, daha güçlü ve daha kararlı çıkmayı başardım.
Şahane işte.
Böyle benim hayatım da öyle çok kolay, çok işte mükemmel, hiçbir zorluk yaşamadan geçiyor gibi değil tabii ki de. Dışarıdan, sosyal medyadan insanlar gördüğü zaman öyle bir algı oluşuyor. Asla öyle değil. Çok fazla zorluğun içinde
yaşadım.
Şoförün
demin iki kişiyiz, iki kişi çalışıyoruz demişti ama.
Yani çaktırma şimdi, oralara girme lütfen. Şimdi bunları burada ifşalamaya gerek yok. Yani evet, şoförlerim var işte falan.
Allah sağ olsun, maşallah.
Ama buralara kolay gelmedik Ömer. Kolay olmadı. Tabii
ben
ki
ne zaman
oraya gideceğim
onu merak ediyorum.
Ama bak hani ismimin geçtiği sure fe inne meal usri yusra diyor. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Arkasından diyor ki bir işi bitirdiğinde mutlaka bir diğerine başla. Kendimi hiç boş bırakmadığım için o dönüm noktalarına çok fazla takılacak vaktim olmadı yani. Senin sayfanda kaldık.
İşte sayfamın başlangıcı da dönüm noktamdı benim. Herkesin hayatında iz bırakan ve gerçekten çok çok çok önem verdiği bir insan vardır. Ben İstanbul'a taşındığımda bu insanla tanıştım.
Kaç yaşında taşınmıştın?
18 ya da işte.
İsim verebilirsin bu arada. Yani
isim vereceğim zaten.
Mutlaka burada onun duyulmasını isterim.
İsmini vereceğim. Bir baba figürü gibi bir şeydi benim için ekstra. Allah öyle bir lütuf da bulundu bana. Çünkü gerçekten bir baba, gerçekten bir abi, gerçekten bir dost, bir arkadaş. Allah öyle bir isim nasip etti. Uğur Akkafa kendisi.
Uğur abiye de buradan çok selamlar
gönderiyorum. Uğur abiye çok selamlar. Kendisini çok seviyorum.
Herkesin abi çok sevgiyle ve hürmetle bahsettiği bir insan Uğur Akkafa.
Yani şöyle söyleyeyim. Samimiyetin ve doğallığın vücut bulmuş hali yani. Direkt olarak vücut bulmuş
Peki,
hali.
Peki Uğur abiyle tanışınca senin hayatında ne değişti? Uğur abi sana nasıl dokundu?
Uğur
ne
abi
yaptı? Bir sihirli değneği mi vardı Uğur abinin?
Ya şöyle söyleyeyim. Çok çok yakın zamanda yaşadım. Çok minimal bir hatıradan bahsedeyim. O kadar iyi etkiliyor ki ben çok fazla yemek yemiyorum sanırım ve işte yemek söyledik bir tane. Yemek yiyorum. Ayranla elimi uzatırken döküldü, ben de şey yaptım. Yaptım. Uğur abi direkt bana bak elhamdülillah diyeceksin tamam. Orada bile dedim ya bu kadar detaylı yaşıyor bunu ya. Gerçekten riya yok, enaniyet yok, hiçbir şey yok. Tamamen tek bir gayesi var. Allah'ı anlamak ve anlatmak. Tamamen tek gayesi bu. Birilerine Allah'ı anlatayım. Düşünsen böyle bir adamla vakit geçiriyorsun sürekli. Bir gün gene oturuyoruz. Şiir okuyorum ben sürekli. İşte yazdığım şiirleri okuyorum falan. Bana dedi ki ya bunların videosunu çeksene, paylaşsana. Ben de dedim ya abi kim izleyecek dedi. Türkiye'de şairler ölünce değerli oldu yani dedim.
Evet,
ben ölüm
öyledir.
Belki... Ölüm belki ailem falan
kör
ben de yaramak.
Badem gözlü olmuş.
Dedi ki sen yap. Bir tane video yaptım. İzlendi. 2 yaptım, izlendi. 3 yaptım, izlendi. Sonra sağ olsun Eren Bozdemir var, Eren abi. Dedi ki ya gel hani yapalım bir şeyler falan.
Daha profesyonel olsun.
Evet evet, yol gösterdi. Kendisi de gerçekten İstanbul'da özellikle reklam anlamında çok çok üst seviyelerde bir adam. Bir iki bir şey denedim, ondan sonra baktım beni takip ediyor insanlar. Anlam da veremiyorum yani.
Ya ben ünlü olmaya başladım bir
gerçekten
dakika.
Yani beni niye takip ediyorlar anlam veremiyorum. Ondan sonra baktım ki insanların hoşuna gidiyor. Sonra dedim ki işte Yasir Kılıç var yapımcım. Yasir abi dedi ki bende para yok tabii o zaman. Hamdolsun.
Hamdolsun param yok.
Param yok. Yasir abi dedi ki ya dedim bunları Spotify'a atalım. Tamam dedim abi atalım. İki sponsorluk yaptı bana. Abi ben iki tane albüm yaptım Spotify'da, şiir albümü.
Vay ve dinlendim.
Dinlenmek ne kelim. Herkes şey diyor. Ya bana şu mesajları atıyorlar, o kadar mutluyum ki sesinle uyuyorum diyor.
Peki bu süreç ne kadar bir zaman aldı? Yani benim böyle bir hayalim var ama işte hemen olsun istiyorum. Bir günde olabilecek bir şey değil.
Asla hemen olmadı. Uğur abi bana video paylaş dediğinde.
Hani biz böyle anlatırken böyle şöyle oldu şöyle oldu. Sanki 3 günde bir şeyler olmuş gibi.
Hayır
hani algılanmasın.
4 sene.
Bir hayal kuruyorsak bunun bir bedeli var.
4 bunu, sene 5 sene olmuştur yani. Kesinlikle 4-5 sene olmuştur. Ve hepsi kademe kademe. Hatta sana şunu anlatayım. Gene Türkiye'de reklamın üst seviyelerinden bir tanesi Uğur Yıldız. Çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Öğretmenimdir aynı zamanda. Kral bir öğretmendir. Bir gün işte bir tane arkadaşımla ipsiz sapsız geziyoruz. Yani 5 para yok cebimizde. Dolaşıyoruz, tek bir gayemiz var hani günlük yemek, sigara paramız çıksın, çay paramız çıksın, orada turlayalım. Bir gün Uğur Yıldız...
Günü kurtarma derdi.
Günü kurtarma. Ama işte arıyorum, Dodo neredesin? Doğancan abi diyor ki buradayım, tamam ne kadar paramız var? 100 liramız var. Tamam bir paket sigara alabiliyoruz. Adem'in kahvesine gideceğiz. İşte 3-4 bardak çay paramız var mı? Var mı? Mis, kralız. Bu moddayız.
O daha ne?
Daha ne olsun? Biz kimin kızından aşağıyız yani? Hep bu modda bakıyoruz. Bir gün Uğur Yıldız da bizle beraber geldi. O kervana o da katıldı bir iki seferliğine. Tam çıkarken yani dağılıyoruz böyle gece 3.30-4 dedi ki sen nerede çalışıyorsun dedi. Dedim bir yerde çalışmıyorum. Benim ofisimde dedi, temizlikçilik yapar mısın?
Tabii abi yaparım.
Yani. Abim şov yaparım. Uğur Yıldız'ın ofisinde ben düzenli olarak her gece gidip bulaşıkları yıkıyordum. Temizlik yapıyordum, çıkıyordum. Ondan sonra...
Ofiste neler öğrendin?
Tam onu anlatacağım işte. Abi ofiste gerçekten hani işin ehli adamların konuşmalarını da dinliyorsun. İşte yaşantılarına bakıyorsun. kafa yapılarını anlıyorsun. Ben böyle uzun bir müddet temizlikçilik yaptım. Sonra dedi ki sen sayfayı yönetebilir misin? Yönetirim abi dedim.
Abi elimden her iş gelir Allah billah.
Her şeyi yaparım o sıra. Çünkü para da görüyorum ben. İyi de para alıyorum o zaman. Ben temizlikçilik artı bir iki tane Facebook sayfası aldım. Amerika'da Facebook sayfası yönetiyordum.
Onların kendi sayfaları mı?
Tabii tabii. Uğur Yıldız'ın kendi şahsi sayfaları. İşte Amerika'dan iş sayfaları var. Hı. Ben Amerika'da sayfa yönetmeye başladım. Ondan sonra bir gün Uğur Yıldız geldi dedi ki sen bu ofisin %50 ortağısın. Ben temizlik yapmayı bıraktım.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ben temizlik yapmayı bıraktım orada. Ardından ofis tamamen bana kaldı. Uğur Yıldız hiç gelmedi. Sonra ofisin tam karşı dairesinde bir tane stüdyo var.
Hı hı.
İşte Berkant Altın şu an kendisi de ünlü bir rapçi artık. Star'la beraber. Star'la beraber stüdyoda kayıt almaya başladık artık. Komşuyuz ya. Gel abi diyor. İşte ne yapıyorsun? Ben de şiir okuyorum. Gelsen abi diyor. Bir
hadi
iki şiir oku.
Hadi beraber bir şeyler yapalım.
Abi ben şiir okumaya başladım orada. İşte ben videolara belli müddet ara vermiştim. O panasızlık döneminde ara vermiştim. O Berkant'la tanışmam Allah öyle bir denk getirdi ki öyle bir tevafuk oldu ki ben tekrardan video çekmeye başladım. Orada yükselmeye başladı işte. Uğur Yıldız gitti.
Yani bıraktığın ofis yerden benim. Devam ettin.
Allah resmen Ömer devam et dedi yani. Uğur Yıldız gitti ofis benim. Berkant stüdyoyu bana bıraktı. Stüdyo benim. Ya istediğim
bir
bütün standartları
şey
ama temizlikçi olarak girdiğim yerde buraya geldim.
Ve iyi niyetle girdin sen.
Elhamdülillah. Yani, ben hep inanıyorum kalbi temiz olan her zaman kazanır.
Sürekli aynı konuya geliyoruz ama bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
İşte devamında da paylaşım yapmaya başladım. Devamında kendi reklam ajansımı açtım. Şu anda elhamdülillah kendi reklam ajansım.
Reklam ajansında neler yapıyorsun? Yani
ünlü ediyorum ya. Ben temel bir influencer çıkartıyorum.
Anlat. Gel bize bunu anlat. Ne yapıyorsun? Bu insanlar ünlü edince eline ne geçiyor ya?
Para kazanıyor.
Onların eline ne geçiyor peki?
Para kazanıyorlar.
Bak işte kazan. Kazandırıyor sana ve kendi kazanıyor.
Hem kendi kazanıyor
yani
hem meşhur
oluyor. Birazcık şeye değinmek istiyorum. Bu işte ben şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum ama bir türlü biri benim elimden tutmuyor. Senin elinden kimse tutmayacak. Sen işini en iyi şekilde yapmaya çalışacaksın. Reklamsa reklam, profesyonellikse profesyonellik, kaliteli bir şekilde çalışacaksın. Kimle çalışacağını
bir
bileceksin.
Bir de bunun yanında şey diyemem ki ben. Atıyorum mesela hadi gel dostum senin sayfanı büyütelim diyemem. Onun bir becerisinin olması lazım.
Evet, aynen öyle.
Bir işi uzun zamandır yapıyor olması
yıldızının
lazım.
Yıldızının parlaması lazım mı?
Mesela Yunus Çoban 36 yaşına kadar ki ben çok eski tanıyorum Yunus Çoban'ı yalvarıyorduk abi gel yapalım gel şunu yapalım gel bunu yapalım yok babacım ben gelmeyeyim ya falan Çengelköy'de öğretmenlik yapayım o modda bir gün kanına girdik Uğur abi girdi daha doğrusu biz bunun hesabını bir yükselttik hala devam ama
Yunus abinin şu an 560 bin takipçisi evet. Var izlenmeleri 6-8 o kadar
ay.
İyi ki
6-8 aylık bir süreçte oldu
evet,
Yunus abi
ve çok çok hızlı büyüdü evet. Evet
ama şey Yunus abinin çok tatlı bir duruşu var hani benim hırsız tipim evet, var Yunus
onu da
abinin
inşallah
çok tatlı
konu kalacağım burada senin oturduğun koltuğa onu da oturtacağız.
Ciddi, o programda ben gelmezsem inşallah. Hakkımı helal etmem. Ben ondan önce geldim.
Bak şimdi Mekke'de İkimiz... olmasaydı.
Aynen.
Onun ya şu an senin oturduğun koltukta muhtemelen o oturuyor olacaktı şu dakikalarda.
Ben
tabii ki de sen yokken
istiyorum.
Yunus abi vardı şimdi Ömer. Burada şey yapmayalım. Sen yokken o vardı. Bizde öncelikler vardır. Abilerimiz vardır.
Yunus
hiç alınmayacaksın.
Asla Yunus abi.
Ama o burada değil şu anda. O yüzden önceliği sana vermek durumunda kaldık. Geldiği zaman inşallah o zaman ikinizi birlikte konuk alırım
i̇nşallah,
sizden.
Inşallah.
Ne muhabbetler çıkar var ya.
Ben o zaman...
Ne anıları anlatırsınız siz.
Şahane bir adam ya.
Gerçekten öyle. Yunus abi çok kıymetli bizim için de. Peki Yunus abiyle tanışması nasıl oldu sizin?
Uğur abi vesilesini.
Helal ya. Adam birleştirici güç avatar
tabii,
gibi
tabii.
Bir şey yani Uğur abi. Peki sosyal medyada patladın. Okey çok güzel para falan kazanıyorsun. Ama bildiğim bir şey var ki takipçinin yükselmesi seni korkutuyor.
Evet.
Neden?
Şundan dolayı şımarmaktan çok korkuyorum. Hani bir maddi beklenti içindeyken yazı yazmak bambaşka. Hı-hı. Bir de hissederek yazı yazmak bambaşka. Ben şımarmaktan korkuyorum açıkçası.
Yani senin ne şımartabilir? İnsanların ah Ömer şöylesin,
abi Bediüzzaman,
ah Ömer böylesin demesi mi?
Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var ya. Şöhret zehirli bir balık mı nedir diye.
Şöhretle ilgili bir şey daha vardı. Şöhret afettir ve şöhret afiyettir. Bak hangisini kullanmak istediğine bağlı.
Ama işte orada da düşünsene hiç bilmediğin bir şehre
aslında
geliyorsun.
Aslında afiyetin fazlası da biraz afet değil mi?
Ya hayır orada dengeyi sağlayabilecek bir karaktere sahipsen problem yok. Ama şöyle problem
ama kendinden var. Nasıl emin olabilirsin? Bu da var doğru söylüyorsun.
Ya elbette %100 kendinden emin olamazsın ama bir karakterinde kendini tanıyorsundur. İçerideki Ömer'i biliyorsundur ve hani burası bir şehir diyelim şu anda siz görmüyorsunuz ama ben masa gösteriyorum.
Ya yok ben çok ünlü olmayayım ben kayacak bir karakterim der misin?
Kimse demez.
Demezsin.
Ama kaymaktan da herkes çok korkar. Hani az önce verdiğim örnek gibi sen bir şehre giriyorsun hiç kimse yok yanında ve o şehre ilk defa sen giriyorsun tek başına. Hani orada nereye gideceğim ne yapacağım hiçbir
hiç
şey bilmiyorsun.
Hiç fikrin yok. Ama yine de insanların acımasız eleştirileri var bir yandan da.
Türkiye'deyiz.
Yani hani bu övgüler, şöhretin güzelliğinin yanında bir de aldığın eleştiriler var. Şimdiye kadar aldığın en sert eleştiri neydi? En acımasız, en saçma, en ya bunu söylemene ne gerek vardı dediğin eleştiri neydi? Seni en çok neyden vurmaya çalışıyorlar? Hala var mı Kürtsün problemi?
Yok canım o çok... yani benim yazmaya başlama serüvenimdi o. Son zamanlarda hatırladım işte bunu ben anlatmıştım yine bir tane videomda. Ben normalde çok çok geç uyurum. Çok çok geç kalkarım.
Günlük kaç saat uyuyorsun mesela?
Herkes aynı 6-7 saat ama uyuma düzenim bambaşka. Ya sabah 8'de yatıp...
Şey yarasa model mi?
Direkt olarak öyle aynen. Şimdi bir sabah erken kalktım öyle 6'da kalktım ben de şey... Hayatımın değiştiği gün bugün diyorum. Tamam ben bundan sonra erken yatıyorum erken kalkıyorum.
Yani
sigarayı bırakan şey der ya abi elmadan lezzet alıyorum. Yani ben sabah 6'da kalktım herkesi kaldırmaya çalışıyorum. Herkesi kaldırmaya çalışıyorum aya. Kalktım böyle modum çok iyi zirve 10 numara bir kahve yaptım. Oturdum bilgisayarın başına böyle. Dedim bir DM'lere bakayım ne var. Bir tane amca yani vicdansızca bir şey yazmış. Vicdansızca.
Ne gibi mesela?
Sinkaflı bir şey yazmış böyle. Ben çıldırdım. Beynim...
Yani sadece küfür mü var yoksa senin yaptığın işle alakalı bir
yaptığım işe direkt yani. Hani anlam veremedim böyle. 2-3 defa okudum. Çözemedim zihnimde. Beynim öne kaydı sinirden böyle. Gerçekten dedim ki artık yeter. Mesaj attım. Numaranı at dedim. Adalet Bakanlığı'nda çalışıyor bu abi.
Neden yapmış bunu? Konuştunuz
attı mu? Numarasını. 20 dakika sonra falan aradım. Sen dedim beni tanıyor musun? Hayır dedim.
Benim niye dedim, bana küfür ediyorsun?
Yaşantımı biliyor musun? Hayır dedi. Dedim ki o sosyal medyadan küfür ettiğin çocuk var ya evet o benim işte dedim. Özürler dilemeye başladı tamam mı? İşte öyle yapmak istemedim böyle yapmak istemedim falan. Ben de dedim
peki,
ki...
Peki yani sana eleştirisi neydi? Yani sinkaf kısmına geçiyorum. Seni eleştirmesi, sana bu tutumda yaklaşmasının sebebi ne?
Bir tane Şükür'le alakalı bir video paylaşmışım. O da bırak bu işleri diye girmiş... Çıkmamış ya.
Aslında bu kendi problemi.
Ya kendi şahsi problemi. Ben de şey dedim. Ben yaşlarda oğlun var mı senin dedim. Var dedi. Düşün ki dedim o bir şekilde bir şeyler yapmak için mücadele ediyor. Çabalı işte bir şekilde bir yerlere gelmek için emek harcıyor. Senin gibi kalitesiz, karaktersiz biri de çıkıyor böyle bir şey yapıyor. Senin zoruna gider mi dedim. Gider dedi.
O gayet net.
Peki dedim ki benim babamın zoruna gider mi? Gider dedi. Orada da işte ben gözlerimi kapattım. Kulaklarımı kapattım. Şov yaptım ben.
Yani aslında cevabını vermişsin. Bir yerde hoca gibi olmuşsun ona. Bu arada hoca gibi demişken öğrencilik hayatın nasıldı? Başarılı bir öğrenci miydin? Yani bu kadar üniversiteye girmişsin çıkmışsın.
Kadar...
Fakat hani şey ya asla yanlış anlama aptal birine benzemiyorsun. Yani
eyvallah.
Hani,
salak da değilim ya.
Okulu okuyamadım yok işte şu ders kafama
keşke
girmedi.
Keşke okul okumasaydım.
Gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Yok keşke okul okumasaydım çok net söylüyorum. Nasıl bir öğrenciydim? Belaydım.
Nasıl bir bela?
Annem, kime babam, bela? Veli toplantısı hani normal öğrencilerin veli ellerine yapılır ya. Hı hı. Benim annem babam öğretmenlerin her şeylerini biliyorlardı. O kadar okula geliyordum. Çok sıkılıyordum. Çok bunalıyordum ya. Anlattığı şeyi hani anlıyorum ama çok uzatıyorsun hocam
ya
diyemiyordum.
Ya hocam kısa kes anladık işte.
Çok sıkılıyordum derste evet. Ve her şeyi yapıyordum.
Bu fazla zekadan özellikle.
Yok fazla zekadan.
Yok gerçekten
bu fazla
zekadan.
Oraya ait biri değildim.
Bu fazla zekadan. Oradaki şeyler senin için ya ben sanki bunları yemişim, yalamışım, yutmuşum. Bana tekrar baştan bir daha anlatıyorsunuz. Ya tamam adam olan bir kere de anlar diye mi düşünüyordun?
Yok ay sıkılıyordum derste ya. Çünkü hoca geliyordu işte devlet okulunda da aynıydı özel okulda da aynıydı. Ben ikisine de gittim.
İkisini de değerlendirdim.
Denedim. Abi değerlendirdim. Dedim ki ben hani, hizmetinizi beğenmedim.
Burası
abi çok garip işte 60 yaşında hoca geliyor. Buradan da yani yetkililere sesleniyorum. Öğretmenlere bir test yapılması lazım ya.
Kesinlikle.
Abi tahtada anlatıyor. Uyuyorum uyandırıyor. Devlet okulunda daha sert oluyor. Özel okulda daha böyle yumuşak falan. Çünkü orada bir şeyin var. Kaşen var senin.
Tabii, baba kaşesi.
Aynen.
Kaşesi.
Anlamıyordum yani. Hani niye böyle anlamıyordum. Mesela bir tane tek hocamı hatırlıyorum. Çok seviyorum. Sonradan dershaneden de çok sevdiğim öğretmenler oldu da. Ercan Yassıbaş diye bir öğretmenim vardı benim. Biyoloji hocası.
Ben... Şey güzel mi anayım?
Güzel tabii canım.
Buradan ona da selamlarımızı gönderiyoruz.
Ya var ya. Kral gibi bir adamdı. Niye biliyor musun? Benim dilimde konuşuyordu.
Kaç yıl önce? Asla adını
ben...
unutamamışsın. Bak
2015'te liseden mezun oldum işte.
Aradan kaç sene geçiyor ismini unutamıyorsun. Böyle hocalarımız hep var olsun.
Çiçek gibi bir adam. Ve herkesin gözünde aynıydı. Sebebi de şuydu. Bizim dilimizden konuşuyordu. Bize kızmıyordu. Bize bağırmıyordu. Bizi aşağılamıyordu.
Ama eminim bayağı iyi dersler veriyordur size.
Çiçek gibi. Çiçek gibi ders anlatıyor.
Ders anlatmaktan da aslında başka
hayat
bir şey.
Veriyor,
hayat dersi veriyordu.
Onun bir tane arabası vardı. Okul çıkışında hep arabasının kaputunun üstünde otururduk yani hep. Ve gelip bize bir şeyler anlatırdı yani.
Peki onun senin hayatına dokunduğu şeylerden biri neydi?
Ercan Yassıbaş'ın
evet.
Rahat ol.
Kendin ol, rahat ol.
Rahat ol.
Mutluluğun formülü bu diyorsun. Peki. Bir de şey, bir sürü şey yaşamışsın genç yaşında. İşte şu üniversiteye git, bu üniversiteye git. Aslında bunların hepsi bir tecrübe sana. Ama yine de soracağım. Bu kadar genç yaşta bu kadar başarılı olman, işte ajanslı insanların ününe ün katmak, işte birilerinin yeteneğini ortaya çıkartmak vesaire. Bunun sırrı ne? Yani pes etmemek mi?
Hem pes etmemek hem de gerçekten istemek. Abi ben işte su içeceğim şimdi. Su içmek istiyorum. Gidip dışarıdan alıp gelmem lazım su içmek istiyorsam. Gerçekten istemem. Gerçekten susadığın zaman suya böyle koşarak gidersin ya.
Aynen öyle.
Ya ben susadım. Hadi tamam susadın da ne yapayım?
Birilerinin senin için getirmesini
abi
de bekliyorsun.
Abi gerçekten istemek var.
Ama getirmeye de bilirim.
Kimse getirmeyecek. Kalkıp hiç yani kimse alacaksın. Getirmeyecek. Hele hele şu çağda hiç kimse getirmeyecek. Ya paşa paşa gidip yürüyüp alacaksın ya da bir şekilde başarısızlığı kabul edeceksin.
Ha, çok iyi bir asistanın yoksa o ayrı bir mesele.
Asistanım yok. Benim şoförüm de yok asistanım.
Bak benim asistanım nasıl kaptı getirdi hemen az önce sularımız.
İyi ki varsın.
Hadi bir fısıltı da olsa sesini hadi duyduk gizli asistanımızın. Peki bu başarılı olmak zorunda mıyız peki?
Yok değiliz.
İlla olmak zorunda değil değil mi bu da?
Asla.
Hani şey algısı oluştu şimdi bir de sosyal medya. Ya da sen de bu işin içindesin. Çok iyi biliyorsun. İstediğini başarabilirsin. Bunu yapabilirsin. Yapmak zorunda mı herkes bir şeyleri?
Ya şöyle ki herkes bir şeyleri yapsa zaten o kafamızdaki ütopya gerçek olacak. Hı-hı. Ama herkes bir şeyleri yapmak zorunda değil.
Yani herkes olduğu gibi de mutlu olabilir. İlla bu piyasadaki yapabilirsin, yapmak zorundasın hissiyatına ama da kapılmamak lazım değil mi?
Neyden kaynaklı
gerçekten istiyorsak yapabiliriz.
Bu kadar çok dile getirilmesi neyden kaynaklı biliyor musun? Hı. Normalde şey gibi düşün. Bir şeyi başarmak için mücadele etmek var. Hı-hı. Bir de başarmadan beklemek var tamam mı? Bu kadar çok insanın o başarmadan bekleyenlere, hiçbir şey çaba göstermeden, emek sarf etmeden bekleyen insanlara hadi kalk hareket et demesinin temel sebebini ben şöyle düşünüyorum. O adamlar durdukça mutsuzlaşıyor.
Ve toplumun geri kalanına da zarar veriyor.
Aynen öyle. Ona konuşuyor, buna konuşuyor, onu asallıyor. İşte ne bileyim kendi içinde depresif modlara giriyor. Aslında temelde bu yüzden var. Hani antidepresan kullanımının yükselmesinin temel sebebi herkes yerinde bekliyor bence.
Evet, o da belki bir çıkış kapısı olarak değerlendiriliyor öyle mi?
Saçma bir şekilde öyle derdim.
Peki yani bir sürü şey yaşıyorsun, büyüyorsun. Yani her sene kendine bir şeyler katıyorsun. 5 sene önceki Ömer'e tavsiyen ne olurdu? Ya Ömer bak 5 sene önce hep sen mi soracaksın bu soruyu? Biraz da bir soralım. 5 sene önceki Ömer'e ne derdi? Ya Ömer bak 5 sene sonra şurada olmak istiyorsan şunu yap.
Yok hiçbir şey demezdim. O noktada bir şey
olduğun
demezdim.
Olduğun gibi devam et mi derdi?
Olduğun gibi devam et ama Ömer sakın insanları hayatının merkezine koyma. Hiçbir insanın üzerinde hayatını bina etme derdi.
Bir Arapların
onu anlatmıştım
12
sana bu soruyu.
Farklı dostu vardı. Evet. Muhabbeti olmuştu. Ben onu merak ediyorum.
Ya
onu
şöyle,
detaylandı.
Arapça biliyorsunuz çok geniş bir lügata sahip bir dil. Araplarda dostu, arkadaşı 12 farklı kelimeyle, 12 farklı makamda anlatıyorlar. Faraza, sen benim...
Faraza, evet.
Ha, yemek yiyecek dostumsun, sen benim ticaret yapacak dostumsun, sen benim tatile gidecek dostumsun, sen benim iş yapacak dostumsun, sen benim dert anlatacağım dostumsun. Böyle böyle 12 farklı
ya
makamı
aslında
var.
Aslında bak sen bunu söyleyince ben bir aydınlanma yaşadım. Yani şey zannediyorum, bir tane en yakın arkadaşın olur, hep her şeyini onunla yaparsın.
Asla.
Yo, hayır öyle değil. Yani bir tane sırdaşın olur, işte en özel şeylerini ona anlatırsın, kimseye çıkmayacak. Bilirsin. Bir tane tatil arkadaşın olur gidersin kafa dinlersin eğlenirsin gezersin tozarsın gelirsin. Bir tane yemek arkadaşın olur yiyicisinizdir iyi yiyorsunuzdur. Yani derdini anlattığın arkadaşın da bunu yapamıyor olabilirsin. Ama diğer arkadaşına çok güzel yemek yiyorsundur. Bugün şurada mı yesek bugün şu yemeği mi yapsak onunla ayrıca. Sen bunu anlattıktan sonra bende böyle bayağı bir aydınlanma oldu. Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Teşekkürler Ömer Çetin. Diğer sorumla devam etmeden önce bir sana şöyle bir ipucu vereceğim. Babam ve oğlum buradan girdi.
Evet. Kendisi hanımefendi beni ilk aradığında işte sorularla alakalı konuşmak isteyip istemediğimi sordu. Ben diyor relax olabiliriz.
Seyircilerimize dinleyicilerimize anlatırken programı elimden almış gibi anlatıyorsun.
Estağfurullah hayır. Sadece ben hatıratı anlatmak için. Ondan sonra işte bu soruyu sordu bana bir önceki soruyu. Ben dedim ki bu soruyu ben çok sorarım dedim. İşte yeni tanıştığım insanlar ya da ben de moderatörlük yaptığım zaman sorarım.
Ben dedim ki hep sen mi soracaksın?
Evet. Ondan sonra dedim ki ben bir soru daha sorarım dedim. En son ne zaman ağladın? İşte kendisi bana bu soruyu sormaya çalışıyor şu anda. Şöyle söyleyeyim babam ve oğlum. Bu arada babamı çok seviyorum. Çok çok çok seviyorum. Annemi de çok seviyorum.
Hayırlı bereketli uzun ömürleri olsun inşallah.
İnşallah.
İkisi tüm anne babalarımız.
Çok çok kral insanlar. Babam ve oğlumun bende şöyle bir hatırası var. Ben babam ve oğlumu ne zaman izlesem izlesem hep ağlarım. Ve senaristi benim kadar iyi bilmiyordur senaryoyu.
Fikret Kuşkan'a soralım
Fikret Kuşkan, diyorsun. Fikret Kuşkan'a da zamanında sorduk.
Ya orada öyle mi olmuş ya falan?
Tabii. Abi şöyle, o filmin benim üzerindeki etkisi o kadar büyük ki, o kadar derinden etkiliyor ki beni ben haftada 3 defa izleyerek
göz yaşıyorum. Peki sıkılmıyor musun? Yani hiç. Aynı şey 3 kere iz... Yani her hafta mı 3 kere izliyorsun?
Hayır, evet.
Ya. Bu da bir sorun olabilir mi?
Yok, filmi seviyorum, başyapıt.
Yani çok çok iyi bir film de olsa haftada 3 kereden, yılda nereden baksam 150'nin üzerinde izlemen lazım.
Çok keyifli geliyor bana, aşırı keyifli geliyor.
Ay canına, bu beni şaşırttı. Ben mesela derdim ki 5 sene sonraki Ömer'e, Ömer bunu bu kadar çok izleme. Onu izleyeceğim vakitte başka şeyler yapabilirsin.
Yok, ben öyle...
Peki sen ne derdin 5 sene sonraki Ömer'e?
Bir şey demezdim.
Nerede ben... görüyorsun peki 5 sene sonraki?
Hiç plan yapmıyorum. Çünkü garantim, yani 5 sene sonra Ömer ölmüş de olabilir. 5 sene sonra işte 5 parası sokakta dolaşıyor da olabilir. 5 sene sonra milyoner de olabilir. İşte 5 sene sonra evli de olabilir, çocuk sahibi de olabilir. Yapmasını istediğim tek şey şu olurdu: kasma. Çünkü 5 sene önceki şeylere ben şu an dönüp gülüyorum. 5 sene sonra da kasacak bir şey yapma. Relax ol. Geçiyor. Hepsi geçiyor. Gerçekten geçiyor.
Bunu sana kim öğretti? O hocan dışında.
Bunu...
Yani çünkü hani bu...
Biraz da karakterinde var aslında.
Yaşadıklarının da etkisiyle gelebilecek bir şey.
Elbette de biraz da karakterimde var. Ben rahat olmayı seviyorum yani. Vurdum duymaz mıyım? Vurdum duymaz değilim bence. Ama şurası yansa ben oturur çayımı içerim herhalde. Çünkü oraya yapabileceğim bir şey yoksa
peki,
kendimi kahretmem.
Bu seviyeye gelirken çok zor şeyler mi yaşadın? Çok ağır şeyler
Şöyle ki, standartlarda herkesin yaşadığı şeyleri yaşadım. Ama kendim biraz daha böyle soyutlayabildim kendimi. Hakem olmayı başardım. Hani futbol maçlarında bir tartışma, bir kavga çıktığı zaman hakem hemen 5 adım geriye çıkar ya olayın tamamına bakmak için. Ben peki, de o moda girmeyi çok
peki
seviyorum.
Peki hiç mi düşmedin? Hiç mi kaymadın?
Çok.
Peki o düştüğün yerde, kaydığında, dizlerin kanadığında kendini nasıl ayağa kaldırdın? Nasıl topladın ve nasıl oralardan buralara geldin?
Bir keresinde 6 ay hiç
kimseyle
görüşmedim.
Yani buradan sonrası yok. Bundan sonra toparlayamam dediğin bir nokta oldu mu?
Elhamdülillah öyle bir nokta olmadı ama çok derin düştüğüm zamanlar oldu. Böyle 6 ay falan hiç kimseyle görüşmedim. Hı hı. Bir ofisin içinde duvarlara bakıyordum sadece. Çok nadir insanlarla görüşüyordum. Bomboş duvara bakıyordum. Hı hı.
Sonra orayı nasıl kurtardın?
Sonra?
Yani herkesin başına gelebilir aslında benim.
Bir gece yarısı
anlatmak
gene.
Anlatmak istediğim birazcık gençlerin hani şu an çok depresif modlarda takılıyoruz ya.
Evet.
Oradan da çıkış mümkün.
Mümkün.
O çıkış kapısını nasıl buldun onu merak ediyorum.
Ya bir gece yarısı gene oturuyordum böyle. Ne yapıyorum ben ya dedim. 6 aydır buradayım. Bir gün, 2 gün, 3 gün ziyaretime geldi işte arkadaşlarım. 4. gün gelmediler.
Evet.
5. gün gelmeyecekler.
Tek başına.
7. ay gelmeyecekler. Ben
zaten
o halde...
diye.
Ben o halde niye bu acıyı kendime yaşatıyorum? Kalk dedim, mutlu ol ya. Kalk, yaşa yani.
Seni senden başka kaldıracak olmadığını...
Hiç kimse, yani net söylüyorum. İstediğin kadar sağlam, bağlı, kuvvetli dostu, arkadaşın olsun işte. Belli bir noktadan sonra teksin abi. Tek olduğunu bilmen gerekiyor ve işte hani derler ya, gardını ona göre al. Gardını ona göre aldığın zaman çok bir şey olmuyor ya. Bir
yani de çok sevdiğin insanlardan bile bazen çok büyük darbeler yiyorsun.
Elbette
ama
yersin.
Bunu baştan ya olabilir diye kabullendiğin zaman o da insan. Ben de beşerim. O da bir beşer. O da bana hata yapabilir. Bunu kabul ettiğin zaman yaşadığın şeyler daha kısa süre çarpıyor senin.
Abi ya benimki öyle bir şey değildi. Benimki daha şöyle söyleyeyim, psikolojik bir yorgunluk. Çok sıkılmıştım. Hatta şu anda da mesela onun bir parçası hala bende kaldı. Ben şu an telefonlara fazla cevap veren biri değilim. Yakın arkadaşlarıma da, aileme de. Bu benim en çok mesela kendimden nefret ettiğim huyumdur. Telefonlara bakma huyum yok benim. Mesajlara dönme huyum yok. Allah affetsin yani gerçekten.
Affet.
Bu noktada herkes beni yani defalarca uyarmaktan geçtim. Kızıyorlar artık. Ya bak şu telefonuna diye.
Ömer'in sevgili çevresi ve ailesi, size bir üzücü haberim var. Benim hiçbir mesajıma geç cevap vermedi. İşi gerçekten şimdi... ciddiye almış. Demek ki sizi ciddiye almıyor. Teşekkürler, görüşürüz.
Ya şöyle, bunu da diyebiliriz aslında. Bir bakıma dürüst olmam lazım şu anda. O
öncelik de... almak bir şeylere. Şu an
kesinlikle,
bizim problemimiz
kesinlikle,
var.
Kesinlikle.
Bir şey çözmemiz
evet.
gerekiyor seninle.
Evet, evet.
Bunu konuşmamız lazım. Şu süreye şunu yetiştirmemiz lazım. Bende de aynı şey var. O yüzden bilerek bunu söylüyorum. Bazı şeylerin önceliği vardır. Arkadaşımla muhabbet etmek istiyorsan ben yüz yüze buluşurum. Mesajlaşmam.
Evet.
Arama.
Hayır, bende öyle bir öncelik meselesi yok. Bende şu
var. Benim şu an bir önceliğim varsa ben o şekilde.
Bende şu var.
Dönüş yaparım telefonu. Çünkü
sıra...
hangisine yetişeceksin hemen?
Hayır, ben yalnız kalmayı tercih ediyorum.
Hangisine yetişeceksin?
Hayır, ben yalnız kalmayı
tercih
ediyorum.
Hayır bak, bu da bir öncelik. Sen kendine vakit ayırmayı öncelik haline getirdiysen o da senin önceliğin.
Ben öncelik aslında.
Kendini alman abi. Çok önemli.
Ya ben kapanayım abi. Hiç kimse bana hiçbir derdi anlatmasın, hiçbir sorununu anlatmasın. anlatacaksın. Biraz da kaçıyorum öyle.
Anlatacaklar. Sen sayfanda öyle videolar paylaşsan insanlar buna derdini anlatsın da peki. Anlıyorum. Teşekkür ederim Ömer. Çok ben keyifli bir yayındı.
Ben de çok keyif aldım.
Umarım daha eğlenceli videolar da çekersin bizim için. Çünkü hep böyle video çekersen o tarz insanların sana mesajları gelecek.
Ben eğlenceliyim normalde. Ben rutin hayatımda sürekli gülerim.
Komikli şiirler bekliyoruz o zaman şair Ömer.
Komikli şiirler. İnşallah bakalım. İnşallah. Allah nasip ederse bir gün.
Seni tekrar konuk alacağım yayına Yunus abiyle beraber. Bu muhabbet burada kalmayacak. Şimdilik teşekkür ediyor.
Ben teşekkür ederim.
Sonraki hafta görüşmek üzere diyorum efendim. Kendinize dikkat edin.
Hoşçakalın.
Yusra ile Bu Benim Hikayem bitti.